Evet, hattımızda Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu üyesi Hürsel Tekin Oktay. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Alo.
Nasılsınız?
Hocam, hocam nasılsınız? İyi misiniz? Saygılar sunuyorum.
İyiyim. İyiyim. Bir mukabele. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Sağ olun. Hocam tabii bugün iki maç var ama 17. hafta itibariyle ilk yarı sona erdi. Ocaktan itibaren de ikinci yarı başlayacak. Bu kadar çalkantıların yaşandığı bir döneme baktığımız zaman Beşiktaş açısından söylüyorum. Şu an 6. sırada olduğunu görüyoruz. Puan 26. Tabii çok erken dönemde de Beşiktaş biraz lige havlu atmış gibi gözüküyor. Tabii ki hala matematiksel olarak Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı hala son ana kadar devam edecektir ama büyük krizler yaşanıyor Beşiktaş'ta. Başkanlık seçimi var, işte bu hafta sonu yapılması gereken seçim çoğunluk sağlanamadığı için önümüzdeki haftaya sarktı. Oradan başlayalım hocam. Sezona çok iyi bir giriş yaşayan Beşiktaş'ta neler yanlış yapıldı ve bugün bu noktaya gelinme sebebi nedir sizce hocam?
Aygüncüm, aslında bu sezona girerken yanlış yapılmadı. Yani geçen yıl yönetim kurulu, Hasan Arat yönetimi göreve gelmeden önce Ahmet Nur Çebi döneminde yaptığı yeni seçilmiş bir başkanın görevi yapamaz halde bunaltması, bunaltan bir muhalefet ve fiziki eylemlere de dönüştü. Stadyumun oralara gidip küfredildi. Gruplar halinde ve videoları dağıtıldı. Yani o her konuştuğumuzda konu oraya geldiği zaman onun altını çizmek istiyorum. Güzel bir şey değildi. Onu yapanlar belliydi. Videoyu çekenler belliydi. Neyse. Tabii oraya giden çocukları, gençleri burada herhangi bir şekilde bir laf söylemek istemiyorum ama gençleri hep yönlendiriyorlar. Dolayısıyla oradan başlayan süreç, daha sonra göreve gelir gelmez futbol takımıyla ilgili kısmı söyleyeyim. Kadro dışı bıraktıkları oyuncular, daha sonra 50 puana yakın 40 küsur puan farkla ligi bitirmeler. Yani geçen yıl yanlışlar başlamıştı. Mesela geçen yıl takımın durumu 16 maç sonucu, Beşiktaş'ın hani çöp kadro dediler ya.
Evet hocam.
16 maç sonucu 9 galibiyeti vardı Beşiktaş. 29 puanı vardı. Şimdi Beşiktaş'ın 16 maç sonucu 26 puanı var. Şimdi 100 milyonluk euroluk bir takımı, iyi futbolcuları vardı, çok iyi futbolcuları vardı. O takımı gönderdiler, yerine yeni takım kurdular, 100 milyon euro harcadılar.
102 milyon euro hocam ya, inanılmaz rakam.
Evet, ve geçen yılki takım mevcut şu andaki takıma göre 16. hafta itibariyle 2 galibiyet fazlası vardı. 16'da 9 galibiyeti vardı. Hı hı. Şimdi baktığınız zaman geçen yıldan başladı problem. Yani orayı kötü yöneten, 50 puan barajlarına yaklaştıran, yani 40 puan fark geride kaldığımız bir ligin mucidi bu yönetim kurulu, bu sezona da bu şekilde başladı. Yönetmeyi bilmiyor, futbolu bilmiyor, hiçbir şey bilmiyorlar. Yani bildikleri bir şey söyleyemezsin bana. De ki, şimdi sen de çok eski bir gazetecisin. Ya hocam, burayı iyi biliyorlardı de. İyi biliyorlardı diyebileceğin bir tek şey basketbol olur, değil mi?
Evet.
Bahçeşehir Üniversitesi basketbolda yarışıyor.
Doğru.
Hatta ben basketbolcuyum diyor. Gerçi futbol hayatı boyunca 3 sayı ortalama, basket hayatı boyunca 3 sayı ortalamayla oynamış. Yani kimin ne kadar basketçi olduğu falan komik tabii de. Hadi basketçi kabul edelim.
Yani 3 sayı atamadı diyorsunuz. Yani yapılan hamlelerle üçlüyü yapamadı mı demek istiyorsunuz?
Üçlüyü değil, potada bir sayılık serbest atışı da yapamadı. Yani hiçbir şey yapamadılar. Baskette de yoklar. Şimdi baskete para harcayacak dedi Hüseyin Yücel, gelir gelmez İşte Bahçeşehir Beşiktaş birleşecek, Euroleague olacak falan. Sonra şimdi bakıyoruz, iş işten geçti tabii, bu kadar zaman geçti. Hüseyin Yücel diyor ki 5 milyon euro Bahçeşehir'in bütçesi var diyor basketbolda. 5 milyon euro da Beşiktaş'ın. İkisi birleştiği zaman 10 milyon euro diyor. Bu bütçeleri verecek, ayıracak para yok diyor. Şimdi 10 milyon euro para yok diyorsun. Libyalı oyuncuya Braga'dan, hayatı boyunca 50 bin dolar görmemiş oyuncuya 11 milyon, 12 milyon euro bonservis parası ödüyor.
Hocam orada da çok enteresan ya. Orada mesela Erol Hoca biz 4 milyon euroya alacaktık, olmadı dedi. Hatta biraz daha inebilir rakam dedi. Aynı futbolcu Beşiktaş 11 milyon euroya aldı.
Tabii Muçi için.
Muçi için, evet. Söylüyorum. Muçi için.
Evet. Yani transferlerin hiçbir tarafı elde tutulur gibi değil. Bir de açıklamaları falan, mesela belki yakalayamayan vardır ama ben Tabii kendi içinde olduğumuz durumdan ötürü böyle mümkün olduğu kadar maksimum dinlemeye çalışıyorum, izlemeye çalışıyorum. Şimdi dün bir açıklama yaptı Hüseyin Yücel, Udoka ile alakalı Felix'te. Onunla ilgili işte bir transfer mevzusuyla alakalı soru soruldu. Şimdi o dedi ki evet dedi isyan ettim dedi. 3 milyon mu 2,5 milyonluk mu ne oyuncudan bahsetti. Bir bonservisten bahsetti. Ve bunun bir anda fiyatının artmasından dedi. Ben isyan ettim. Çok böyle kavgalar çıkarttım. Mealinde bir şeyler söyledim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bahsettiği olay aynı olayı şeyde anlattı.
Kim?
Kaan Şakul da aynı.
Kaan Şakul.
Anlattı. Kaan Şakul'un anlattığı sıra dikkatimi çeken bir olay vardı. O da neydi? Kaan Şakul dedi ki bu dedi bir işte Felix'in transferini sordular. Bize geldi dedi. Önce bir menajerden geldi dedi. Sonra dedi evet dedi doğru dedi Türk gösteriyor. Sonra dedi bundan dedi biz gittik oyuncuyu alacağız dedi Almanya'dan tekrar başka yerden de geldi. Sonra o ilk gelen kişileri geldi dedi benim burada hakkım var benim oyuncum ben size bunu önermiştim ben ilk söylemiştim siz beni devreden çıkarttınız onu alıyorsunuz gibi bir şeyler anlattı. Şimdi o da dedi ki yani bunu olduktan sonra ben de dedim ki ona siz gidin kendi aranızda anlaşın biz nasıl olsa ödeyeceğiz ödeyeceğimiz para Beşiktaş bir parayı ödeyecek. Siz önce gidin kendi aranızda anlaşın dedim dedi Kaan Şakul bu evet. Transfer mevzusu.
Transferler evet.
Evet. Şimdi bu açıkladığı zaman bana çok ilginç gelmişti. Şimdi onun üstüne şimdi Udoka'yla alakalı Şafak Malatya sordu bunu Play Spor YouTube kanalında. Dedi ki yerli bir menajer üzerinden 3-3,5 milyon euro bandında teklif edilip teklifin geri çevrildiğini öğrendik. 11 gün sonra Almanya'da bir menajerlik şirketi üzerinden taksitler ve bonuslarla birlikte 6,5-7 milyon euro bandına transfer edildiğini öğrendik. Şimdi bak Hüseyin Yücel'in de dediği yalanlamıyor bunu. Diyor ki bu konuyla alakalı ben kriz çıkarttım diyor. Yapılan kontratta Felix'in alacağı bonus diyor. Hı hı. Bizim UEFA kupasına katılmamıza bağlanmıştı. Ya bu adam hiçbir maç oynamayacak ki UEFA kupasıyla alakalı. Niye biz ona bonus veriyoruz dedi diyor. Böyle olmaz dedim kriz çıkarttım diyor. Süreci A'dan Z'ye Kaan Bey'le ve Freder yürüttü diyor. Şimdi o ilk Kaan Şakul'un anlattığına geri döndüğümüz zaman yani bu anlatılanlardan ilk önce 3,5 milyon euroya bir yerli menajer teklif ediyor Beşiktaş'a. Hı hı hı. Ondan sonra bunu reddediyorlar. Menajer gidiyor kulüpte kavga dövüş vesaire onlarla itişiyor kakışıyor. Kaan Şakul da diyor ki gidin diyor kendi aranızda halledin diyor. Kendi aranızda hallediyor. Yani bir oradan birileri daha aracı oluyor. Bir anda 3,5 milyon euroluk bonservis 6,5 milyon euroya çıkıyor. Bu çok ciddi bir şey. Yani bunu da itiraf ediyor. Hüseyin Yücel itiraf ediyor olayı. Doğruluyor. Kaldı ki Kaan Şakun'un söylediklerinin üstüne bunun söylenmesi olayın vehametine göre. Burada bak bir şey söyleyeyim. Buralarda suç var. 3,5 milyon euro alımı yapılacak bir şeyin kendi aranızda halledin dedikten sonra öbür menajer gidiyor Almanya ile konuşuyor. Bu sefer mal içimisine çıkıyor. Ürün içimisine çıkıyor. Burada sıkıntı var Aygün. Yani kulübün kasası açılmış, gitmiş. Yani bütün transferler ciddi anlamda. Hani Muçilirik, Musati derken hepsinde problem var Aygün. Yani biz neresinden tutarsak, neresini konuşursak hiçbir şey yok. Yani akıllara durgunluk verici bir olay bunlar.
Tabii biz bütün bu yaşananları aslında ilk Samet Hoca'dan duyduk. Sayın Hocam. Yani Samet Hoca çıktı açıklama. O dakikadan sonra da Samet Hoca artık açıklama yapmadı. Yani orta inanılmaz iddialarda bulundu. Sonra Samet Hoca ile ilgili tabii bir parasal kısım ortaya çıktı. Aylık 1 milyon euro mu 1 milyon dolar mı ne verilmesi gerekiyormuş galiba falan filan. Şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi ben benim iyi bir Fenerbahçeliyim. Bırakın benim Fenerbahçeliyim. Ben iyi bir spor severim. Şimdi televizyon ekranlarına bakıyorum. Çıkıyor işte iki başkan adayı çıkıyor. Konuşmalara bakıyorum. Yani hiç hoş olmayan tarza gitmeye başladı Beşiktaş Kongresi. İşte paranı vereyim de sen çekil. O parayı sen nereden bulacaksın? Tarzı artık bu noktalara gelmeye başladı. Siz hakikaten Beşiktaş'ta önemli bir isimsiniz. Bunları dinlediğiniz zaman üzülüyor musunuz? Neler söylersiniz?
Tabii bundan çok talihsizce bir dönem yaşadı Beşiktaş. Onun üstüne de farklı bir trajik bir döneme daha giriyor. İki başkanın da benim bu şekilde konuşması falan gerçekten çok kötü. Hatırlarsan seninle yaptığımız 10-15 gün önceki programda bu seçimin Beşiktaş'a zarar getireceğini, kutuplaşmanın daha çok artacağını ve divan başkanlığı vesilesiyle bir konsensüs kurulup herkesin sorumlu olduğu, iddialı olduğu yerlerde bir yönetim modelinin bu geçiş sürecinde yönetim modelinin çıkması lazım gibi bir beyan etmiştim. İş yine o noktaya geldi. Hani bizim senin yaptığın söyleticilerde hep bir spoiler veriyoruz. Gelecekten itibaren olacakları söylediğimiz saha içinde ve saha dışına da dönüyor. Şimdi bu seçim bir hafta daha var. Fakat zarar şu ana kadar zarar veriyor. Senin gördüğün kadarıyla paranı neyse vereyim konuşma yakamızdan düş. Öbür tarafta benim param ne olacak? Yani düşünebiliyor musun? Devamlı bir para konuşuluyor. Evet, Beşiktaş ne olacak denmiyor. Yani veya Beşiktaş'a ne hale getirdiniz? Bundan sonra ne olacak denmiyor. Şimdi Candaş'ın programında konuşmaların hemen hemen 4'te 3.5'u değil mi? Paranı ver, para ne olacak? Paranı ver, para. Ya Beşiktaş ne olacak? Hiç mi? Yani geleceği hiç mi düşünmüyorsun? Ve tabii şu da var. İki adayın konuşmalarını dinledikçe hiçbir şekilde Beşiktaş kulübünün içinde bulunduğu hem dramatik olaydan hem mali sıkıntılardan yol kat edebileceği, yere girebileceği hiçbir umut vermiyorlar bize. İşin kötüsü de bu Aygün.
Şunu sormak istiyorum tabii bu seçimden sonra 4 ay sonra galiba değil mi hocam, bir seçim daha var, doğru söylüyorum değil mi, yanlış söylemiyorum yani
5 ay sonra
5 ay sonra bir seçim daha var, farklı bir isim çıkabilir mi hocam, var mı camia içerisinde yani sizin duyduğunuz ya şu an girmem gerek yok, ortamı iyice göreyim çünkü hakikaten şu anda ödenmesi gereken bir 50 milyon euro gibi rakamlardan bahsediliyor, ciddi rakamlar bunlar ki 102 milyon euroluk da bir transfer bütçesi harcanmış vaziyette, 50 milyon daha konacak, ciddi rakamlar, bu para nasıl bulunacak, ne yapılacak, ama farklı bir isim çıkabilir mi, ne diyorsunuz bu anlamla ilgili?
Şimdi, duyum var mı? Paranın bulunmasında öncelikle şunu söyleyeyim, sorun yok. Çünkü Beşiktaş Kulübü 20 yılda hemen hemen 2 milyar dolar para topladı Aygün. 2 milyar dolar topladı hocam
ama borca bakıyorsun dünya kadar borç var.
Üstüne de 400 milyon dolar borçlandı. Yani 400 küsur milyon dolar. Yani 20 yılda 2,5 milyar dolar para topladı Beşiktaş. Şimdi Hüseyin Yücel paradan bahsediyor.
Hocam paralar nerede diyor diyeceğim ben o zaman. Derler ya, öyle diyorlar ya, paralar nerede diyeceğim ben de.
Hepsine sormak lazım zaten. Tabii. Bir tanesine değil.
Hepsine sormak lazım. Doğru. Tepeden tırnağa.
Hüseyin Yücel diyor ki benim babam zengin. 20 milyon vereyim. 30 milyon işte Beşiktaş'a kefil olayım. Ödeyemezse zengin iş adamlarından para toplayacağım. Ben öderim falan. Bunlar çok çirkin şeyler. Şimdi Hüseyin Yücel'in kendi ticaretini yaptığı ailesinin, babasının 20 yılda 2,5 milyar dolar para toplaması mümkün mü? Bana kalırsa mümkün değil.
Mümkün.
Yani 20 yılda.
Mümkün.
Değil mi? Beşiktaş kulübünün 2,5 milyar dolarını 20 yılda çarçur ettiniz, bitirdiniz. Sonra da hani bitmez bu. 20 yıl sonra yine Beşiktaş var orada. Yani bütün şirketler kapanacak. Biliyorsun yani ne şirketler vardı Türkiye'de. Ne kadar insan çalıştırıyorlardı. Hepsi kapandı yani. Uzanları da örnek verebilirim.
Evet.
Yani işin siyasi yanı da olsa realite kapandı. Yani siyasi yanının olup olmadığını biz bilemeyiz ama neticede şunu biliriz. Yani bu kadar büyük Cem Uzan'ın İşte barajları vardı biliyorsun.
Çimento fabrikaları vardı. Ben çalıştım Cem Uzan döneminde. Gazetede çalıştım Star'da. Tabii telekomünikasyondan tutun da barajlara kadar yani çimento fabrikalarından tutun da enerji sektörüne kadar birçok dallı şeyleri vardı, yatırımları vardı.
Tabii. Ama başkan olduğu İstanbul Spor hala orada, Cem Uzan'ın firmaları yok. Yani bu da şimdi Hüseyin Yücel'in aile şirketi ne kadar daha olur bilinmez ama neticede Beşiktaş hep orada olacak veya bir başkasının şirketi. Dolayısıyla Beşiktaş'ı bu kadar paraya muhtaçmış gibi göstermeleri çok çirkin. O 50 milyon dolar falan diyorlar. E harcadınız zaten şimdi 50 milyon dolar diyor da Hüseyin Yücel. E harcadın kardeşim, jetlerde kartal pençesi yaptın, bindin, Polonya Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettin. E hadi git Polonya Cumhurbaşkanı'ndan Muçin'in parasını al o zaman. 20 küsur milyon euro maaşları ile birlikte, imza parasını bilmiyoruz, bir ödeme yükümlülüğü var. Evet. İşte al Polonya Cumhurbaşkanı'ndan. Öbüründe git Portekiz Cumhurbaşkanı'ndan al. Almış Tati'yi. Diyeceksin ki Libyalı. Tamam, Libyalı da Portekiz'den geldi. Yani veya git Libya'ya. Yani siz bu paraları harcıyorsunuz. 10 misli harcıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki o kadar paraya ihtiyaç var. Beşiktaş'ın 50 milyonuna ihtiyaç varı Muçi ile Musrati'nin toplam ödeme yükümlülüğü.
Maliyeti değil mi? Maliyeti.
Evet, maliyeti toplam. Yani sen o futbolcunun iki tanesini almasaydın Beşiktaş'ın hiçbir ödeme yükümlülüğü olmayacaktı değil
hocam,
mi?
Doğru. Hocam şunu soracağım. Her gelen yönetim bir önceki yönetimi eleştiriyor. Yani yanlışların yapıldığını söylüyor. Şimdi mesela Sayın Hüseyin Yücel de uzun süredir zaten yönetimlerdeydi. Ben yanlış hatırlamıyorum değil mi? En sonunda Sayın Ahmet Nur Çebi yönetimindeydi. O dönemlerde de bu finansal anlamda paralar harcandı. Hasan Arat yönetiminde de aynı şekilde bulundu Sayın Yücel. Şunu sormak istiyorum. Her gelen diyor ki bir önceki dönemi araştıracağım, inceleyeceğim, hukuk işten başlatacağım diyor ama şu ana kadar herhangi bir işlemin yapılmadığı gözüküyor. Biraz gelen başkanlar veya başkan adayları biraz tribüne mi oynuyor, insanlar oyalamayı mı oynuyor hocam?
Tribünü oynuyor ve kongredeki klikleşmiş olan kongre siyasetini oynuyor. Yani bu Hasan Arat da senin programında da birkaç ay önce, birkaç hafta önce, hatta aylar önce dile getirmiştim. Biz Fulya'daki tahkimle uçurulan haklarımızı, dairelerimizi Cumhuriyet Savcılığına başvurduk. Bizimki soyut kaldı. Hasan Bey ve arkadaşları göreve geldikten sonra yeni belgeler edindiklerini ve belgeleri divan toplantısında gösterdiler ve bu hakları geri almak için o belgeleri mahkemeye vermediler. Dolayısıyla işte hesap soracağız vesaire diye insanlara bu propagandayı yapan, divanlarda o kağıtları gösteren kişiler daha sonra ortadan bir anda yaptıkları transferin sorumlulukları karşısına çıkınca mali ve maddi olarak ortadan gittiler. Ne oldu hesap sorma, ne oldu belgeler? O belgeleri niye mahkemeye teslim etmeniz? Dolayısıyla hepsi hikaye bunların. Ben her şeye rağmen mesela hadi oraları geçtik. Hani onu aslında hesap sormayı kulübün kurumsal yapısının mecburiyeti olması lazım. Çünkü suistimal varsa onun hesabını sorman lazım. Çünkü onu sormadığın zaman bu alışkanlık haline gelir. Her gelen bir sonra bir fazla suistimali yapar. Nitekim 2000'li yılların başından beri alt alta bütün bak her gelen başkanın yaptıkları model olmuş, bir sonrakinin şiddeti daha da artmış. Transfer döneminden, yapılan uygulamalardan, bir sonraki başkana bir önceki örnek olunca %10, %50, %60 fazlasını yapmış aynı uygulamanın. Transferler dahil. Ve yani yapmaması gereken şeyler dahil. Dolayısıyla 50 milyon vesaire çok büyük sorun değil. Ve bunların arasında da şimdi ikisini şöyle bağlayayım. Bunların arasında da başkan adaylarının az önce dediğin gibi birbirlerinin hesap soracağım, geçmişe bakıyorum, evet, işte devamlı birbirini soruyorlar ya.
Evet.
Bir de 50 milyon vesaire. İkisinin de ortak noktası ne biliyor musun?
Hocam,
önüne bakman lazım. Ne yapacaksın? Onu bize anlatmalı.
Hocam gelen sorular da var. Onları da sormak istiyorum. Bir dinleyicimiz demiş ki Hüseyin Yücel'in sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranması, hiçbir şeye müdahale etmemesi size sizce karşılık bulur mu genel kurulda? Hocam ne düşünüyor demiş.
Vallahi genel kurulda karşılık hakikatte olanlarla bulmuyor. Hakikatte olanların yani o dinleyici kardeşimizin veya dostumuzun işte gördüğü gibi olmuyor. O derneklere gidiyorlar. Oralarda kurdukları ilişkilerle hazır gelen 300-400'lü grupların
oylarıyla
önemli. O önemli. Mesela Hüseyin Yücel gitmiş Adana'daki bir dernekte, bana gelen bilgi böyle, bir forma açık arttırımı yapmış dernek. Orada 2 milyon lira ödemiş, dernekten formayı almış. Şimdi Beşiktaş Kulübü başkanı derneğe 2 milyon TL veriyor forma karşılığında.
Yani o formayı dernek... normalde bedava yaptırırsanız şeydir.
Şimdi o dernek tabii ki Hüseyin Yücel'i atacak mesela. Gelecekler 400 kişi. Derneğin başkanı da o 2 milyon derneğe yapılan bağışın veya bu şekilde Beşiktaş'ı da yapılmıyor bak o bağış.
Derneğe
yapılıyor.
Derneğin kasasına.
Dolayısıyla dernek gelecek herhalde 200 bin TL'sini konaklama bedeli falan otobüs ulaşım yapsa 400 kişi gelecek derneğimize, işte Hüseyin Yücel Başkan böyle büyük kıyak yaptı, biz de onu gideceğiz oy kullanacağız. En masum hali bak. En masum hali. Dolayısıyla dışarıdan gözüktüğü gibi değil, Beşiktaş Kongresi'nde karşılığının bulması farklı beklentilerle oluyor. Dolayısıyla ne olacağı şüpheli. Mesela Kadıralı bir önceki seçimlerde bir tanesinde şöyle bir beyanat vermiş. Demişti ki parayı biz ödedik. Hani gelenlere konaklamaları, gezmeleri, yedirmeleri, içmeleri. Gittiler hanımla, başkalarına oy kullandı dedi. Yani burası enteresan bir...
Bu Fenerbahçe Kongresi'nde de oldu hocam. Aziz Yıldırım, Ali Koç Kongresi'nde Amerika'dan gelmiş biri. Sayın Aziz Yıldırım'ın davetlisi olarak gelmiş. Amerika'dan geldim ama oyum Ali Bey'e diye attı. Yani o kongrelerde işte Ali Bey'in getirdiği, atıyorum mesela, kişiler de Aziz Yıldırım'a attı yani. O getirdiğin kişinin size atma garantisi yok hocam, öyle söyleyelim.
Yok ama şey olduğu zaman o bireyselde garantisi yok ama mesela düşün.
Tulum oylarda diyorsunuz değil mi? Tulum oylarda biraz daha şey çıkar.
Birlikte geliyorlar otobüslerle veya seyahatlerle. Aynı otelde kalıyorlar. Gece yiyorlar, içiyorlar. Veriyorlar coşkuyu. Tulum oluyor işte. Yani
hocam peki katılımı işte, katılımı yüksek mi görüyorsunuz? Kongre katılımı sizce yüksek mi olur?
Vallahi şimdi şunu söyleyeyim. Bu seçim çok önemli. Neden önemli?
Neden önemli hocam?
Kimin başkan olacağı önemli değil. Çünkü iki adayın da ne yazık ki Beşiktaş'ın ileride umut veren hiçbir hareketi yapabilecekleri kanaatini bize uyandırmıyor. Serdar Adalı futbolu çok iyi bildiğini sanıyor ama hiçbir şey bilmiyor gibi. Çünkü konuştuğu her şey çelişki içinde, konuştuğu her şey birbirinden daha skandal. Sergen'le anlaştığını, 1,5 yıllık çalışacağını söylüyor. Öbür taraftan sportif direktör, scout hepsini karıştırıyor ve yani onun yaptığı açıklamalardan sonra Sergen de diyor ki ya sportif
direktör
ne yapacakmış diyor mesela. Ya sen şimdi Sergen'le çalışacağını söylüyorsun. Adamın kadrosunu sen kurmaya çalışıyorsun. Aynı alışkanlıkları var. Bir kulübe başkan oluyorlar ya, teknik direktörü seçiyorlar. Teknik direktöre laf olsun diye adamı söylüyorlar. Kendileri takım yapıyorlar. Aynı alışkanlıklar. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Hüseyin Yücel de sen futbol sıfırında ben anlamam diyor. Danışmanlarım var diyor. 20-23 yaşındaki çocuklar senin futbol aklın oluyor. Ya burası koca Beşiktaş kulübü, senin Real Madrid'le, Arsenal'le, Leverkusen'le, Münih'le rekabet etmen lazım. Sen üçüncülüklerde menajer apprentice olan kişileri alıp da futbol aklın dersen olmaz. Ha, şimdi neden önemi var biliyor musun? Hasan Arap döneminde belki de yapılan en iyi şey, tek şey ne biliyor musun?
Ne hocam?
Üye sayısı arttı.
Kaç oldu hocam? Yani oy kullanacak üye sayısını bilebiliyor musunuz? 50-60 bin mi yoksa 3-5 bin mi?
Yok, şu anda bilemiyorum. Neden? Bir yılını doldurması lazım ya. O yaptıkları 15-20 bin üye yapıldığı söyleniyor yeni. Eğer o yaptıklarının içindeki hangisi bir yılını doldurdu bilmiyorum. Dolayısıyla veya bir önceden yapılmaya başlandıysa gelir gelmez ne kadar yaptılar falan, matematik. Şimdi onu bir göreceğiz burada. Yani ne kadar ilave kişi hazuruna yazılacak ve onların eğilimi
ne olacak?
Uygun mu olacak yoksa üçüncü bir irade mi ortaya koyacak? Mesela üçüncü bir irade ne diyeceksin? Evet. Boş oy atabilirler.
Beyaz oy.
Tabii beyaz oy atabilirler. Ve nitekim bana kalırsa mesela
beyaz oyların sayısı ciddi anlamda çıkarsa, ha o zaman üyelerin Beşiktaş iradesi ortaya çıkmaya başladı diye.
O zaman ne olacak hocam? Diyelim ki 2 aday da yeterli çoğunluğu alamadı ve beyaz oy çıktı.
Şimdi yeterli çoğunluğu şöyle alırlar. Mesela örnek veriyorum, 8'in katılım var. 2001 tane
2000 diyelim ki Hasan Arat aldı. 2000'de 2005'te şey aldı diyelim. Ay pardon, özür dilerim. Serdar Adalı aldı diyelim. İşte öbürkünü de Sayın Yücel aldı diyelim, ama çok daha fazla isimsiz de olduğumuz, yani beyaz oy çıktı.
2001'si aldı, 2500 birisi aldı, 3000 beyaz oy çıktı.
Evet.
2500 alan seçiliyor.
Ama 2500 alan seçiliyor ama 3000 de tepkili. Yani ikisini de istemeyen büyük bir kesim var.
Tabii zaten o zaman iş Beşiktaş'ın hakiki bir iradesi var. Tepki koyuyor ve bu iradeye güvenerek de o zaman Mayıs'ta birçok insan aday olarak çıkabilir. Ama yine böyle bir iradenin olmadığı gözükürse, yine eski tas eski hamam, geldi işte 6000 kişi, blok 2000 kişi ona attı, 2500 kişi ona attı, yine haber çıkmadı. Çünkü ortada Beşiktaş iradesinin olmadığı belli. Ben şimdi kongrelere gitmeyeceğimi,
bu kongreye katılacak mısınız hocam? Hafta sonu önce olan katılacak mısınız kongreye?
Katılmayacağım. Çünkü ben katılmama kararını verdiğim zaman 2 yıl oluyor divan toplantılarına ve kongrelere, Beşiktaş'ın iradesinin kongrede olmadığı kanısına vardığını söyledim. Dolayısıyla orada hazır kıtalarla geliyorlar, hazır kıtalarla kürsülere müdahale ediyorlar, hazır kıtalarla oy atıyorlar. Ya seçime geliyor otobüs insanlar, orada seçimi koordine eden kişi diyor ki 3 beyaz atıyoruz. Başkanlık beyaz, sicil beyaz, İşte denetleme beyaz. Zaten bütün hazır kıtalar geldiği zaman 3 beyaz taktiği alıyor. Adam 3 beyazın içinde ne var onu bile bilmiyor. Başkan adayı kim onu bile bilmeyen insanlar geliyor, oy kullanıyor. Dolayısıyla böyle bir Beşiktaş iradecinin olması söz konusu mu? Davayı kazanmışsın, örnek veriyorum, bizim Fulya davasını kazanmışsın, mahkemeyle haklarını almışsın. Bir 5 milyon dolar o Fulya davasının başlangıcında sevgili Barış Ertuğ'la da yaptığımız programlarda kasaya para girdi Beşiktaş'a, Ahçıoğlu bıraktı. Oradan sonraki davanın tamamen kazanılması da 100 milyon alacağı vardı Yıldırım Demirören'in. Ona bartır yaptılar, onu bıraktı. Ama onun karşılığı değil ki. Del Bosque ile Ferrari zararları nerede? Yok. Biz de dedik ki arkadaş, bunun hesabını sormazsanız futbol AŞ'nin, ben hissedarıyım, bir sürü insan var, futbol AŞ'ye bu paraları koymak zorundasınız. Bunun iradesini taşımazsa bu genel kurul, bizim inancımız biter dedik. Benim inancım hala şu anda o genel kurulun iradesi olmadığı kanıtı.
Hocam şunu sormak istiyorum. Buyurun hocam, buyurun, pardon.
Estağfurullah. Yalnız az önce dediğim gibi Hasan Arat yönetiminin belki de en iyi yaptığı şey, yaptığı üyeler gerçekten Beşiktaş iradesini ortaya koyabiliyorsa, işte o zaman yeni bir sayfa açılır Beşiktaş'ta bu seçimde.
Ya da o dönemde üye olanlar tepki amaçlı gelmeyebilir. Hocam galiba gitti hattan. Tekrar bağlantı kurarız. Ciddi bir katılım olacağı konuşuluyor. 2 aday var. Yani 50 bin üzerinde galiba kongre üyesi varmış Beşiktaş'ta. Yani ciddi bir katılım bekleniyor. Saatlerce sürecek olan bir kongre Beşiktaş'lara bekliyor. Her şeyin hayırlısı diyelim. Herkesin beklentisi. Mesela ben televizyonda izlediğim zaman hep para konuşuluyordu. Hocam şunu soracaktım size. Bitti mi cümleniz hocam? Sorumu sorayım mı?
Yo bitti.
Hocam siz tabii katılmayacağını söylüyorsunuz. Kongreye gitmeyeceğini söylüyorsunuz ama şunu sormak da lazım. Yani Sayın Hürsel Tekin Oktay, Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu üyesi olan Hürsel Tekin Oktay, zaman zaman başkanlığına adaylığını koyan Hürsel Tekin Oktay, Beşiktaş'ın kurtuluş reçetesi nedir sizce bu kısa süre içerisinde? Beşiktaş ne yapması lazım ki bu kurtuluş reçetesi biraz daha Beşiktaş'ı refaha çıkarması gerekiyor? Neler söylersiniz?
Şimdi dediğim gibi bu iki aday da aslında bu seçime girmeyip divan başkanlığı nezdinde bir konsensüs oluşup bu geçiş dönemini sağlıklı bir şekilde bütün herkesin sorumluluk alarak yürütmesi lazımdı. Ama böyle bir şey olmadı. Şu anda kısa sürede düzelebilecek bir şey çok kolay görmüyorum. Ancak şu olur.
gelen kazanan seçimi birisi kazanacak ikisinden birisi. Kazanan adaylardan hangisi kazanırsa kazansın hemen kulübün içindeki disiplin, intizam ve sportif ahlakı ön plana alıp bir kere yanındaki insanlardan kurtulması lazım. Bakın ikisinin yanında da bu rant için kulüp siyaseti yapan bir sürü insan var. Hüseyin Yücel'in zaten iktidar olduğu için yani doldu. Ondan önce dolmadan önce de gencecik çocuklarla menajer aptantileriyle skotluk yapıyor. Dolayısıyla olmaz futbolu yönetmeye çalışıyor. Şimdi ikisi de yan taraflarından rahatlarlarsa ve ciddi anlamda kulübe ciddi anlamda bir direktör getirirlerse çünkü ikisi de futbolu iyi bilmiyor. Hüseyin Yücel hiç bilmiyor. Serdar Adal da bildiğini tanıyor ama...
Niye Hasan Arat diyorum ben devamlı ya? Hocam ben devam Hasan Arat diyorum diye. Serdar Adalı çok özür dilerim dinleyicilerden.
İkisi hemşeri birbirini seviyorlar. Çok yakın dostlar aynı zamanda. 30-35 yıllık dostlar.
Tabii, sizin hep bu devirdeniz Matruşka var ya hocam Matruşka.
Oradan çağrıştırıyor. Yani o kadar yakın dostlar. Nitekim... Hasan Arat döneminde de soyunma odasına girdi, beraber sevindiler, işte prim dağıttı falan. O dönemi aslında beraber çalıştılar gibi bu başarısız dönemi. Yani üçü de aslında oradaydı. İşte Yücel de oradaydı, Adalı da oradaydı,
evet, Hasan Arat da oradaydı. Hasan Arat da oradaydı, doğru.
Sayın. Şimdi bakıyorsun Serdar Adalı ile Hüseyin Yücel'in şeyi de Serdar Adalı'nın listesinden Hüseyin Yücel bizim de girdiğimiz seçimde yöneticiydi. Ahmet Nusev, ben Serdar Adalı'na girdik ya ikinci seçimde. Hüfet olağanüstü istifa ettikten sonra.
Evet.
Şimdi Hüseyin Yücel'in oradan kendi listesindeki birinin ve kendi listesinden çıkıp da Hasan Arat'a giden son seçimde birinin başkan olmasından da galiba birazcık rahatsız oluyor. Kişisel bir şey de olabilir burada dürtüsü. Ya işte ben buraya oturmam lazımken, bu koltuk bana uygunken Hüseyin Yücel'e ne oluyor gibi bir yarışma da görüyorum ben. O senin Candaş'ın programındaki atışma var ya.
Evet.
Oraya da dönüyor. Yakışıklı kardeşim Hüseyin, bak Hüseyin kızıyor arada falan. Yani aslında bir kızma var orada. Aslında orada bir itişme var. Şimdi burada hayıra ne gider? İkisi de futbolu düzgün bir akıla teslim etmeleri lazım. Dürüst, namuslu, sportif değerlerinin çok yüksek olduğu birisine teslim etmeleri lazım.
Hocam Sergen Yalçın, Sergen Yalçın sizce ilaç olabilir mi Beşiktaş'a?
Şimdi Sergen Yalçın şimdi saha içi konuşursak kesinlikle Sergen Türkiye'deki Türk futbolunu iyi tanıyan, futbol zekası çok yüksek olan ve büyük takım reaksiyonunun ne olması gerektiğini bilen birisi. Şimdi Sergen Yalçın İyi bir teknik direktör. Nitekim Beşiktaş'ta 12-13 kişiyle Ahmet Nurçebi'ye rağmen şampiyon olması efsane bir şey. Yani göz göre göre Galatasaray'la Fenerbahçe'yle Fenerbahçe Galatasaray rekabetinin arasından o çıktı. İşte biliyorsun ne büyük rekabet içindeydi. Ali Koç ile Fatih Terim kısmı.
Evet.
Dolayısıyla şimdi Sergen sahasını çözer. Ama şu var. Daha dışını bu arkadaşlar çözemiyor. Yani Sergen'i getireceğim diyen kişi Adalı 3 gün sonra sportif direktör bize uygun değil deyip de Scott direktörüne dönüyor. Sergen de diyor ki ya Scott direktör neymiş diyor. Ne yapacakmış? Ya komik geliyor. Çünkü hakikaten şimdi burada bu var. Öbür taraftan Hüseyin Yücel diyor ki ya Sergen'le bu camia işte Sergen'den büyüktür diyor. Sergen tek alternatif mi olacak? Bunu da böyle düşünmesinler. Bizim CDE planımız var. Arkadaş sen gelir gelmez Sergen'i sen söyledin. Hasan Arat da görevi bıraktığı zaman bırakmadan önce hemen Sergen'i getirelim diyen sendin. Yani bu camiye ilaç olacağını düşündüğün adam Sergen Yalçın. Sonra da kendisini teklif ediyor. Dolayısıyla ikisi de büyük çelişkiler içinde ne yapacağını bilmiyorlar. Bu neye benziyor biliyor musun?
Neye hocam?
Kaleciyle karşı karşıyasın. En önemli şey forvetlerde ne yapacağına çabuk karar vermen lazım. Bunlar karar veremiyor. Hep kararsızlar. Çünkü karar veremedin mi kaleci çıkar topu alır açıyı kapatır. Ama sen karar verirsen köşeye vurursun sol köşeye vuracağım dersin vurursun. Aa dışarı çıkıyorsa bir sonraki de atarsın. Önemli olan çabuk karar verip çabuk reaksiyon almak Ve ne yapacağını bilmek. Şimdi bunlar ne yapacağını bilmiyor ki Aygün.
Anladım. Evet, spor kazanı devam ediyor. Hattımızda Hürsel Tekin Oktay hocamız. Hocam, Selman Özdemir demiş ki hocamıza sorabilir misiniz demiş. Beşiktaş'ı bu hale ileride satılması için bir plan doğrultusunda yapıldığı konuşuluyor. Doğruluğu ne derece demiş.
Vallahi şimdi
böyle bir şey duydunuz mu hocam?
Bu konuşuluyor. Çok uzun zamandır konuşuluyor. Şimdi tabii bunun böyle konuşulması, hatta Divan Başkanı Tevfik Kemal Türk'le Ethem Sancağ'ın 2,5 yıl önceki divandaki kavgalarıyla başladı. Tabii. Şimdi Ethem Sancağ kim? Hasan Arat'ın ilk ortaklarından, evet. Kadim dostlarından, tekstil piyasasında. Peki Ethem Sancağ kim? Hani bu konuşulanların altına baktığınız zaman Ethem Sancağ, biliyorsunuz, tank palet fabrikasını temel. Peki Katarlıları 2019 muydu, 2017 miydi, neydi? Katar Milli Savunma Bakanı'na Fikret Orman'ı götüren kim? Ethem Sancağ. Dolayısıyla Ethem Sancağ kim? Aynı zamanda Arap Tekstil'in fırtınalı günlerinden sonra 2000'li yılların başında Rusya'ya gidip Hasan Arat'ın eczaneler zinciri olarak kurduğu hisseleri alan kişi. Ben böyle biliyorum. Değilse arasınlar, düzelsinler. Ethem Sancağ, Hasan Arat, Katar ilişkisi kuvvetli. İnsanların buradan kaygı durması doğal. Arka bize bir şey daha var. Hasan Arat'ın Beymen'deki patronları kim? Katarlılar kim? Paris Saint Germain kulübünün sahipleri. Peki o Katarlı Paris Saint Germain kulübünün sahipleri?
Hocam ama kim? Marka söylemeyin de şeye girmesin. İsim vermeyelim hocam markalardan.
Evet, tamam. Tamam, doğru söylüyorsun. Biz çok alışık değiliz. Hani hiçbir şeyden para kazanamadığımız için futbolda ve hiçbir yerde bizim öyle bir gelirimiz olmadığı için, zaten temiz olduğumuz için oradan rahat konuşuyorum. Kusura bakma.
Yani bu şeyi diyorsunuz, doğru diyorsunuz. Bu iddia
bir
doğru
şey
diyorsunuz. Bu böyle konuşuluyor. Buyurun hocam, buyurun.
Şimdi bu iddia hani kaygı veriyor. Paris Saint Germain'in başkanı kim? Braga'nın %27'sini alan kişiler. Braga'yı kimden aldı? Mendes'den aldı. Braga'nın pazarlıklarını Mendes yaptı. Verdikten sonra Paris Saint Germain'in de sportif direktörü gibi Jorge Mendes. Yani baktığınız zaman Paris Saint Germain'in başkanı, Braga'nın başkanı, 0 liralık adama 12 milyon euro borçlanmak. Musati'den bahsediyorum. Mucci de %90 onlardan geldi. Joao Rulo oradan geldi. Bütün Portekizliler hemen hemen oradan geldi. Ve Beşiktaş cari açık veriyor. Kurduğu takım 75-80 milyon euro vergiler dahil maaş ödüyor. Avrupa'da hiçbir yerde yok. Ama Brest takımı 13,5 milyon euro net maaşla Şampiyonlar Ligi'nde kaç tane maç kazandı? İlk 8'e girecekler. Dolayısıyla bu konuşulan şeylerin altında çok emare ve mesnet var. Bilemeyiz doğru mu yanlışım, ama insanlar bunları üst üste oturttuğu zaman rahatsız oluyor Aygüncüm ve buralarda kuşku duyuyor.
Doğru. Gelen mesajlarda siz neden aday olmuyorsunuz diye sorular da var hocam.
Onu söylemiştim. Şu dönemde aday olmak Beşiktaş'a zarar vereceğini haftalar önce söylemiştim. Bu dönem Divan Başkanı'nın çıkıp bir konsensusla, şimdi Serdar Adalı diyor ki ben diyor inşaat yapacağım diyor. Ve diyor ki 3,5 yıl diyor bizden Bostar'ı şampiyon da olsak düşüremeyiz diyor. Ben de diyorum ki nasıl düşüremezsin arkadaş? Yani futboldan senin sattığın imalat futbol geliri. Başarı, emek, her satıyorsun sen. Dolayısıyla kazanacağın şampiyonluktan sonraki Şampiyonlar Ligi'ndeki havuzdan paya talip olman lazım. Brest 13,5 milyon euroluk takımla bu yıl nereden baksan minimum 50-60 milyon euro Şampiyonlar Ligi geliriyle maaşlarının 3-4 katı kazanç yapacak. 50 milyon euro kara geçecek belki de bu yıl. Hani satacağı oyunculardan da bahsetmiyorum. Dolayısıyla düşünün, bir başkan adayı var ki diyor ki biz 3 yıl şampiyon da olsak borçlarımız azalmaz diyor. Ya senin borçlarını ortadan azaltacak, kaldıracak tek şey futbol. Ha dönelim. Diyor ki ben inşaat projesi yapacağım diyor. O zaman alacak divan başkanı Ferdi Adalı'yı. Bu inandığı inşaat, orada da şu var. Arsayı biz satın alacağız. Niye biz arsa satın alıyoruz? Biz futbol takımının maaşlarını ödüyoruz, arsa satın alacağız. Arsayı siz satın alın. Hani para verecekler ya Beşiktaş'a. Projeyi başlatın. Bizim cebimizden para çıkmadan yapın o projeyi. Niye ben arsayı satın alacağım? Bak geliyorlar bana yine. Biz derneğin üyeleriyiz ve futbol AŞ'nin mensubuyuz değil mi? Bir şekilde
evet,
hissemiz
evet,
var.
Evet.
Arkadaş niye benden arsa satın almak için para alıyorsun? Sen parayı zaten futbola da gitmişsin, Mustafa'ya parayı vermişsin. 50 bin dolara bonservis görmemiş adına 12 milyon euro vermişsin. Yani o arsayı siz satın alın. Kaç parayı alacaksın? Örnek verin 1 milyon dolar. Veririm diyorsun ya, herkes para dağıtıyor, ben veririm. Madem Beşiktaş'ın parası yok, o zaman arsayı siz satın alın. Niye biz alacağız? Şimdi o zaman divan başkanı diyecek ki arsayı satın alsın bu ekip, inşaatçılar orada yapsınlar, kulübe katkı olsun. Basketboldan, futboldan anlamam diyor Bahçeşehir Üniversitesi, işte basketbolda başarı. Hüseyin Yücel amatör sporlara baksın. İşte reklamdan Fikret Orman baksın. Futboldan falanca baksın. Çıkar yani Beşiktaş camiasının içine bir sürü aklı başında futbol düşünürü var. Altyapıda da bir sürü hoca var. Bak mesela altyapıda bir sürü hoca var deyince şuraya geleceğim. Hepsi scout ekibinden bahsediyor. 3 sene sonra scout müdürü getireceğim diyor, tamam mı?
Hı hı.
Arkadaş, sizin altyapınızda 14 tane, 16 tane, 18 tane teknik direktör var. Altyapıda sen futbolcularının, elindeki futbolcunun değeri ve nereye gideceğini bilen senin hocaların var orada.
Doğru.
Sen doğru. Onların başına adam getiriyorsun, altyapıyı belki futbolcuları bilmiyor. Örnek veriyorum sana. Mesela Temiz orada. Veya Rıdvan Yılmaz orada. Rıdvan'ın ne olduğunu bilmeden o mevkiye sol bek getiriyorsun mesela.
Hocam. Evet, Yürsel Tekin Oktay'la sohbetimiz devam ediyor. Hocam tabii bir de Masuaku olayı var, biliyorsunuz. Başkan Sayın Yücel çok önemli açıklamalar yaptı Masuaku ile ilgili, ithaname çekti ve tribünler de biraz tepki gösterdi. Sonra Masuaku kurtarıcı olarak sahaya çıktı. Neler söylersiniz bununla ilgili? Düşünceniz ne?
Evet, enteresan ve güzel bir konu. Az önce yine şöyle bağlayayım. Hani neden aday olmuyorsun
evet.
Sorusu çok geliyor. Çok
evet,
geliyor
çok geliyor
bana.
Hocam. Hakikaten çok geliyor.
Evet. Biz doğru modelin şu an için böyle olmadığını, Beşiktaş'a zarar verilecek olduğunu söylemiştik. Bunun dışında bir cümlede şunu ilave etmek istiyorum.
Buyurun.
Aygüncüğüm, ben aday oldum. Dolayısıyla Fikret Orman'ın döneminde iyi bir yarışma yaptık Fikret Orman'la. Üst sandıkta önde çıkmıştım biliyorsun. Üst
evet.
Sandıklarda rahmetli Fikret Orman'ın babasının çok güçlü olduğu ve vefa borcunun yüksek olduğu eski üyeler orada Fikret Orman'a derece göstermişlerdi. Kaybettik. Ondan sonra 4 ay sonra olağanüstü seçime gitti ki o zaman gitmesinin yanlış olduğunu da söyledik. Dedik ki her gelen istediği gibi seçip giderse olmaz böyle. Transferi sen yaptın dedik Fikret Orman'a. Hocayı da Abdullah Avcı'yı da sen getirdin. Kadroyu da kurdun. 4 ay sonra nasıl gidersin dedik. Burası öyle olmaz. Ve nitekim o gün onu yapanlar burada da aynısını yaptı. Az önce demek istediğim buydu. Hep bir önceki başkanın daha sertini yaptılar. Şimdi sen, o zaman Fikret Orman diyelim ki 20-30 milyon 40 milyon euro harcadı gitti. O son viraj, sezon başlangıcı. Abdullah Avcı'yı getirdi. Şimdi Hasan Arat 2 tane teknik direktör getirdi, gönderdi. Dünya kadar futbolcu gönderdi. Yeni futbolcu aldı ve gitti. Şimdi o dönemde de Fikret Orman gittikten sonra Ahmet Nurçebi, Serdar Adalı, ben üçümüz seçime girdik. O zaman dediler ki ya hoca çok romantik, işte zengin adam lazım. İşte onun için ne kadar kimin zenginliğin ne olduğunu da bilemiyoruz. Yani cebindeki para mı, deneyim mi, bilgi mi, irade mi, duruş mu? Bunu da farkında değiliz. Yani paranın karşılığını neleri alabileceğini veya neleri alamayacağını da bilmiyorum. Dolayısıyla o seçimde de ben İkinci olan Serdar Adalı'dan daha az oy aldım. Şimdi aynı kişiler seçmeye girecek Aygün. Yani beni seçmeyenlerin karşısına bir daha çıkıp bir daha mı seçmeyin diyeceğim ya. Yeni bir kongre, ya Bayern Münih'in kongresi olsa gideyim aday olayım.
Serdar Adalı da kaç kez aday oldu?
Tamam da hep kaybetti.
Evet, işte onu diyorum zaten, aynı şey.
En son 5000 oy aldı. Şimdi Serdar Adalı'ya anahtar teslim, 5000 oyla tekrar başlayacak. Nasıl olacak? Yani bak sana çok net söyleyeyim. Şu anda Milan hariç İtalya'daki tüm kulüplerin seçimi olsa başkan adayı olabilirim. Tamam mı?
Hmm.
Onun dışında Almanya'da birçok kulüp, Bayern Münih hariç seçim olsa gireyim başkan adayı olayım. Tamam, şansım var. Bayern Münih'te olamazsın. Bavyeralılar, eski futbolcular orada. Öbür tarafta Milan desen orası bambaşka bir yukalık.
Evet.
Dolayısıyla oralarda olmaz ama yani Beşiktaş'ta girmişsin Adalı'ya ve Ahmet Nur Çebi'ye karşı kaybetmişsin. Bir daha aynı kişiler var orada. Nasıl seçimde o adamlar bana oy atıyor?
Anladım hocam.
Bunun için az önce dedim ki hani bu seçimde iradenin ne olduğunu görmek lazım. Bakalım ne kadar Beşiktaş iradesi var. Onu bir görelim. Ondan sonra neler olur neler olmaz karar verilir. Peki. Dolayısıyla bu konuyu böyle bağlayayım. Peki. Masu hakkı konusu değil
evet,
mi?
Evet, önemli bir konu hocam. Ondan sonra da artık yavaş yavaş programımızın sonuna geleceğiz. Sizde olan kısımda. Şimdi, buyurun hocam, buyurun.
Masu hakkı konusu Hüseyin Yücel Hasan Arat'tan ne öğrendi? Futbolcuları hemen kadro dışı bırakıp sosyal medyasıyla da itibarsızlaştırmayı öğrendi. Şimdi öğrendiği şeyi farklı versiyonda uyguluyor. Yani Masu Akku senin futbolcun. Dolayısıyla Masu Akku'nun performansının orada inişli çıkışlı olmasında takımın performansının alakası olan bir şey var. Neticede sen Premier Lig'den aldın ve siz göreve geldiğiniz zaman Masu Akku'nun yanında sol stoper olarak Kole oynuyordu, önünde de Muleka oynuyordu. Bak, önünde Muleka, yanında da Koley vardı. Şimdi önünde kim oynuyor? Öbür yanında kim oynuyor? Bir. İkincisi Masu Akku zaman zaman Premier Lig'de 3-5-2 oynayan formatlarda da vazife aldı. Arkada 3 tane stoper vardı. Dolayısıyla Masu Akku önde bir kere Beşiktaş'a dünya kadar gol attırdı. Kornerler dahil olmak üzere ölü toplar.
Doğru.
Sen Masu Akku'nun o yaştaki oyuncuya 50 metre kulvarı, 60 metre kulvarı devamlı git gel dersen arkaya döndüğü zaman sıkıntı yiyecek. Arkasında kademeli de kimse yok. Dolayısıyla teknik bir konu bu. Dolayısıyla sen Masu Akku'ya hedef gösterirsen ona işte bir de ödemediğin paradan ötürü. Yani 160 bin dolar para alacağı varmış, maaşını ödememişsin. Adam protesto çekmiş. Adamın protesto çekerken menajeri de yapabilir. Avukatı da yapabilir
doğru,
değil mi?
Doğru. Yani onlar da yapabilir. Doğru.
O onun işi değil yani. Masu Akku sahaya bakıyor. Dolayısıyla sen bunu hedef gösteriyorsun. Ve senin futbolcun bu. Hem bonservis olarak değerli bir futbolcun. Değeri var bunun. Hem de sahadaki maneviyatın değeri var. Bunu hedef gösteriyorsun. Şimdi çıkmış diyor ki oyuna hiç girmemesi lazımdı. Sen alıştınız. Rıza'nın elindeki 5 tane en iyi futbolcusu, takım kaptanları olanların hepsini gönderdiniz. 4 tanesini. Bir sürü sakat varken oradan gönderdiğiniz dışarı attığınız futbolcuları şimdi de futbolcu itibarsızlaştırın hiç girmesin diyor. Ya antrenörler kimle sahaya çıkacak? Düşün Serdar'ı getirdiler. Yedek hoca gibi oldu o da. Onun sahaya koyduğu futbolcuyu da şu anda hocayı da eleştiriyor.
Doğru.
Hem futbolcuyu itibarsızlaştırıyor hem onu eleştiriyor. Son bir şöyle bağlayayım.
Buyurun hocam.
Mesela deneyimli olarak diyorlar işte Mete Vardar çok deneyimli falan. Ya geçen gün bir fotoğraf gördüm inanılır gibi bir eli belinde futbol sahasının ortasında ayakta bütün futbolcuları tutmuş vaaz veriyor. Arkasında yanında Feyyaz var. Arkasında Matrix gibi siyahlar giymiş bir yönetici var. Ya bunlar futbolculara falan hiç saygı göstermiyor. İdman sahaları o mokasen kramponların dışında mokasen ayakkabıyla girecek yer değil. Orada futbolcuların emeğine idman sahasına saygı duyacaksın. Sen futbolcuları karşına dikip nasıl konuşuyorsun? Bak ben 5 yıl Süleyman Seba ile çalıştım. 2 yıl hemen hemen Niyazi Önen'le çalıştım. Niyazi Önen futbol takımının tek sahibiydi. Süleyman abi de takımın efsane futbolcusuyla başkanıydı. Bir gün olsun futbol sahasında ayakkabılarıyla gelip karşına futbolcuları dikip konuştuğunu görmedim ben Niyazi Önen dahil. Dolayısıyla bunlar futboldan ne anlıyor, ne futbolcudan anlıyor, ne emekten anlıyor. Masu Akku olayıyla Mete Vardar'ın fotoğrafı birbirine örtüşüyor zaten.
Anladım. Hocam çok teşekkürler yanımıza bağlandığınız için.
Ben de teşekkür ederim. Hepinize iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Evet, hattımızda Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu üyesi Hürsel Tekin Oktay hocamız vardı.